Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihda al-umam
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12 İsven 1401 Hicri Kameri 10 Şaban 1444 ve miladi 3 Mart 2023 Cuma. Az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Azalları, Nur'a Giden Göl, Umut Işığı ve Neşubela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi düşmanın İran halkının ilerlemesini durdurmada başarısız kaldığını söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Siyonist rejim yetkililerinin son hafızanlıklarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti. Rusya Merkez Bankası Başkanı İran'a geliyor. Bakü'de Bağlantılar Hareket Temas Grubu liderleri bir araya geldi. Türkiye Kızılay Kurumu İran'a teşekkür etti. Ve AKP'nin halk desteği giderek azalıyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i yaptığı açıklamada düşmanın İslam'ı İran'ın ilerlemesini durdurma girişimi başarısız oldu dedi. İran Peres'in bildiğine göre Cumhurbaşkanı Reisi dün İran'ın güneyinde Buşehr ilini yaptığı ziyaret programının devamında halka hitaben yaptığı açıklamada düşmanın İran halkının bağımsız, özgür, azimli ve vahdet içinde yaşamasını istemediğini işaretle düşmanın İslam inkılabının zaferinden itibaren İran halkına karşı sayısız komplolarına işaretle şöyle dedi. Düşman dayatma, savaş, münafıkların fitnesi, acımasız tehdit ve yaptırımları ile İran milletinin hızlı hareketini durdurmaya veya en azından yavaşlatmaya çalıştı ama başarılı olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Reis ayrıca düşmanın eski tecrübelerine dayanarak planlayıp yürürlüğe koyduğu son hibrit savaşına işaretle şöyle devam etti. Düşman sokak isyanları ile İran halkının hareketini yavaşlatabileceğini ya da durdurabileceğini düşündü ancak yanlış bir hesap yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün birçok ülkenin İran'a yatırım yapmak istediğini ve ülkede yüksek ekonomik büyüme arandıranın görüldüğünü belirterek şöyle devam etti. İran milletinin hareketi ve ilerlemesi düşmanın komplolları tarafından durdurulamayacaktır.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Siyonist yetkililerin son söylemlerini uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu belirtti. Emir Said İrevani, Siyonist yetkililerin son açıklamalarını cevaben, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi Geçici Başkanı'na yazdığı bir mektupta şunları yazdı. Siyonist rejim başbakanının 21 Şubat 2023'te İran'ın hayatı önem taşıyan altyapısına ve barışçıl nükleer tesislerine karşı asılsız iddialara başvurarak askeri güç kullanılmasına ilişkin açıklamaları uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler şartına aykırıdır. Mektubun devamında ise Siyonist rejimin savunma bakanının 17 Şubat 2023 tarihli açıklamalarına ve özellikle İran'ın sivil ve hayati altyapısına karşı kaba güç kullanma tehdidine atıfta bulunarak, bunu açık bir tehdit olarak değerlendirerek bu gibi açıklamaların uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler şartının ihlal edilmesi, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe zarar verecek sonuçlara yol açacağı ifade edildi. İran'ın daimi temsilcisinin Güvenlik Konseyi dönem başkanına yazdığı mektupta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve Siyonist yetkililerin uluslararası barış ve barış için gerçek bir tehdit oluşturan saldırgan açıklamalarını açıkça kınaması gerektiğini vurguladı.
İran Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı'nın ordu işlerinden sorumlu danışmanı yaptığı açıklamada yaşadığı kargaşa ve çaresizliklerden dolayı tehdit ve boş konuşma borazlarını seslendiren Siyonist rejimin, İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi ulusal güvenliği ve ulusal çıkarları konusunda bir an bile tereddüt etmeyeceğini çok iyi bildiğini söyledi. Muhabirimizin bildiğine göre Tuğgeneral Emir Hatemi şöyle devam etti. Füze gücü alanında İran İslam Cumhuriyeti, çeşitlilik, menzil, isabetlilik ve manevra kabiliyeti gibi etkili bileşenlerde caydırıcı güce ulaşmıştır. Tuğgeneral Hatemi, İslam İran'ın dünyanın en büyük 5 insansız hava araçları gücünden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti. İran'ın insansız hava aracı gücüne ilişkin son dönemde yaşanan tartışmaların büyük bir kısmı her ne kadar da yaran ve aynı zamanda çaresizlik, pasiflik ve gündem satırma üzerine olmasına rağmen aynı zamanda İran'ın insansız hava araçlarının gücünün açık bir şekilde kabulüdür. Tuğgeneral Hatemi şöyle devam etti. İran, doğu ve batı helikopterlere ve uçaklarından imalatı, onarımı ve bakımı alanında değerli teknolojik ilerlemeler kaydetti. Aviyonik ve atış kontrol sistemlerinde mekanik ve hidrolik sistemlere, silah balistik hesaplama bilgisayarına ve daha onlarca üstün avantaja sahip 4. nesil teknolojiye sahip tamamı İran yapımı Kepser savaş uçağının inşası bu gelişmelere bir örnektir.
İran'ın Moskova Büyükelçisi Rusya Merkez Bankası Başkanı'nın İran ziyaretini duyurdu. Kazım Celali Moskova basına verdi demişti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabolina'nın yakın gelecekte İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin Moskova'yı daha önce ziyaret etmişti. İran Merkez Bankası Başkanı'na göre Ocak ayında Rusya ve İran Merkez Bankalarının temsilcileri finans ve bankacılık alışverişini kolaylaştırmak için bir işbirliği anlaşması imzaladı. İran Merkez Bankası ile Rusya arasında imzalanan mütabakat zaptının imzalanmasının ardından İran Merkez Bankası Başkanı Twitter'den şunları yazdı. İran ve Rusya Merkez Bankaları arasında imzalanan ortak eylem belgesi çerçevesinde İran bankacılık ağının Rus bankaları ile doğrudan iletişime ek olarak Rus olmayan 106 yabancı banka ile de doğrudan iletişimi olacak. İran ve Rusya Merkez Bankaları finansal haber alma hakkında bir mütabakat zaptı imzalayarak bankalar ve iş insanları arasında yaptırımlardan uzak işbirliği ve işleminin temelini oluşturdu.
İran ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki son gelişmeleri gözden geçirdiler. İstanbul bildiğine göre Mehdi Sefer'i ve Sergei Barşin'in Bakü'de düzenlenen bağlantısızlar hareketi toplantısının oturum aralarında bir araya geldiler. İran ve Rusya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki son gelişmelerin gözden geçirmesi ve ortak projelerin gelecekteki beklentileri, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları arasındaki diyaloğun ana odak noktası olarak ilan edildi. Bu arada İran ve Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcıları, Bakü'de düzenlenen bağlantısızlar hareketi zirvesi oturum aralarında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son durumunu görüştüler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Sefer'i bağlantısızlar hareketi temas grubu toplantısına katılmak üzere Bakü'ye gitti. Bağlantısızlar hareketi temas grubu başkanları toplantısı Perşembe günü COVID-19 ile mücadele gündemiyle ve 70 ülkeden yetkililerin katılımıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.
Bağlantısızlar Hareketi Temas Grubu Başkanları Toplantısı COVID-19 ile mücadele gündemiyle ve İran temsilcisi dahil 70 ülkeden yetkililerin katılımıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. APA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı İlham Aliyev dün Bakü'de oturum açılışında yaptığı konuşmada son 10 yıllarda var olan uluslararası güvenlik yapının hali hazırda köklü değişikliklere uğradığını ve çok taraflılığın ciddi tehdit altında olduğunu söyledi. Aliyev, dünyanın soğuk savaşın ardından Batı ve Doğu arasında daha ciddi bir çatışmaya şahit olduğunu ve bunun sonuçlarının tüm dünyada hissedildiğini ifade etti. İlham Aliyev ayrıca bazı zengin ülkelerce uygulanan aşı nasyonalizmin COVID-19 salgını ile mücadelede ciddi bir engel olduğunu ve bu yüzden Bağlantısızlar Hareketi'nin 2021 yılında hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve hem de Genel Kurul'da iki bildiri onayladığını, böylece tüm ülkelerin insaflı ve eşit şekilde aşılardan yararlanmasından emin olunmasını sağladığını ifade etti.
Haber kaynakları Amerikan maslahatgüzarlarından İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ortak sınırında incelemelerde bulunduğunu duyurdu. Son yıllarda Amerika bölgedeki kendi çıkarlarını sağlamak için hep Orta Asya ve Kafkasya ülkelerine nüfuz etmeye çalıştı. Trend Haber Ajansı'nın bildiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabına göre Amerikan maslahatgüzarı Hugo Guevara bu ülkenin de İran sınırını ziyaret etti. Amerikan Büyükelçiliği'nin tweetine göre Guevara Astara'daki Devlet Gümrük Komitesi tesislerini ziyaret ederek Amerika'nın bağışladığı teçhizatı nasıl kullanılacağını gözlemledi. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika'nın ülkesinin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği önemli olarak değerlendirdi.
İslam İnkılabı karşıtı Kürt grupların aracısı, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na bağlı istihbarat güçlerinin çalışmaları ile tutuklandı. Merhaber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zahab şehri savcısı Emir Faizi, İslam Devrimi Muhafızları Ordusu istihbarat güçlerinin çalışmaları ile İran'a giren Kürt devrim karşıtı grup üyelerinden birinin kimliğinin tespit edildiğini ve Serpol Zahab şehrinde vardığında tutuklandığını bildirdi. Serpol Zahab savcısı tutuklanan kişinin yurt dışı inkılap karşıtı Kürt grupların aracılarından olduğunu, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu güvenlik güçlerinin gece gündüz çalışmaları ve titiz istihbaratı ile kimliğin tespit edilerek tutuklandığını ve hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran-Suriye Parlamento Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Abbas Kodro, başkanlığındaki bir heyet dün Halep valisi Hüseyin Diab ile bir araya geldi. İran'dan bildiğine göre İran Meclis heyeti bu toplantıda depremzedelere geçmiş olsun dileklerini sunarken son depremde çok sayıda Suriye vatandaşının hayatını kaybetmesine başsağlığı diledi. İran heyeti Suriye halkına verdiği desteği, İkili işbirliğini sürdürmeyi ve ortak zorluklarla yüzleşmek için dostane ilişkileri güçlendirmeyi vurguladı. Halep valisi bu görüşmede iki millet olan İran ve Suriye arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini işaret ederek İran'ın terörle mücadeledeki desteğini takdirle karşılayarak teröre karşı direniş ekseninin kazandığını kaydetti. Hüseyin Diab, Suriye'nin dost ülkelerinin kalkınma ve yeniden inşa sürecindeki desteğini de takdir etti. Abbas Godro, başkanlığındaki İran Meclis heyeti de çarşamba günü Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdadi ile bir araya geldi ve istişarelerde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin depremzede Suriye halkına yönelik 15. insani yardım uçağı Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep kentine indi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosu Salman Nevab Nuri, İrna muhabirine yaptığı açıklamada şimdiye kadar 15 uçak kapsamında toplam 422 ton insani yardımın bu ülkenin 3 havalimanına indiğini işaretle, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin kuzeybatıdaki depremzede Halep halkına gönderilen 9. yardım uçağının 16 ton çeşitli ilaç, kuru gıda ve süt tozundan oluşturan yardımlar olduğunu duyurdu. Bundan önce İran İslam Cumhuriyeti'nden Şam'a 3, Lazkiye'ye 3 ve Halep'e 8 hava yardımı sevkiyatı yapıldı. Böylece son uçağın Halep'e inmesiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki depremden etkilenen halkına gönderdiği toplam uçak sayısı 15'e ulaştı.
Türk Kızılay Başkanı İran Kızılay'ın bu ülkedeki depremzedelere yaptığı yardımları takdirle karşıladı. Merhaba Ajansı'nın bildiğine göre Türkiye Kızılay Başkanı Kerem Kınık dün İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivendi telefonda arayarak İran'ın bu ülkedeki depremzedelere yardımlarından dolayı teşekkür ederek şöyle dedi. Gerçi İran kendisi büyük Hoy depremiyle karşı karşıyadır. Fakat İranlı deprem mağdurlarına yardım etmeye ilaveten Türkiye deprem bölgelerine de yardım etti. Kınık İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye deprem mağdurlarına yardımlarının iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmasının da göstergesi olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı AFAD'ın bildirdiğine göre ülkedeki depremde can kaybı 45 bini aştı.
Türk kaynakları bir anketin sonuçlarına dayanarak Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye'de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşan seçimlerde oylarında önemli bir düşüş olduğunu bildirdi. İRNA'nın dün verdiği habere göre Türkiye basınından Sözcü gazetesi ALF kurumu tarafından yapılan ankete dayanarak AK Parti oylarının %30'un altına gerilediğini duyurdu. Yapılan son ankette eş zamanlı olarak yapılacak Cumhurbaşkanlık ve meclis seçimleri eşiğinde halen mecliste çoğunlukta olan AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı %35,1'e gerilemiştir. Sözcü'nün haberine göre son anketler Cumhur İttifakı'nın oyları %35,1'e inerken Altılı Masa'nın oyları %47,6'ya yükseldi.
Tekirdağ Balıkesir Bandırma seferini yapan feribotta çıkan yangın nedeniyle 30 yolcu dumandan etkilendi. Marmara Denizi'nde Tekirdağ Balıkesir seferini yapan feribotta yangın çıktı. 30 yolcu dumandan etkilendi. Yangın mürettebat ve ekiplerinin çabası ile söndürülürken yolculara kıyıda bekleyen sağlık ekiplere müdahale etti.
Ve haber kaynaklarının bildirdiğine göre Kalkilya kentinin doğusunda bulunan Azum site halkından 15 yaşındaki Muhammed Nezal Selim, Siyonist rejim askerlerinin kurşunları ile şehit edildi. İran Press'in haberine göre Siyonist rejim askerleri ve Filistinli gençler arasında Azrun sitesinde yaşanan çatışma sonucu en az 3 kişi Siyonistlerin kurşunları ile yaralandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Arapları Suriye hususunda baskı altında bırakmasıyla ilgili. Amerika'nın Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Amerika uluslararası toplumdan Suriyeli depremzede bölgelere yardım ulaştırma sürecinin bu ülkeyle ilişkileri yeniden başlatılmasına yol açmaması gerektiği hususunda uyarmaktadır. Bizce Suriye milletinin insan ihtiyaçlarını Suriye ile ilişkileri geliştirmeden ve seviyesini arttırmadan da karşılanabileceğini düşünüyoruz dedi. Son dönemde bazı Arap ülkeleri Şam ile ilişkilerini tekrar eski haline getirmek için harekete geçmiş. Ancak bu durum Amerika'yı rahatsız etmiştir. Burada sorulması gereken mantıklı sorulardan biri de kimin Amerika'yı Araplar ile Suriye arasındaki ilişkilerin mahiyetinin denetçisi ve belirleyicisi olarak tayin etmiş olmasıdır. Amerika'nın Arap ülkelerini Suriye ile ilişkilerini arttırmaları halinde tehdit etmesine kim izin verdi? Halbuki bu ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmeleri için Araplara baskı uyguladığını gördük ve görüyoruz. Amerikalıların Arap ülkeleriyle ilişkilerindeki bu yaklaşımının zorlamadan başka bir anlamı var mı? Amerika'nın bu noktada da baskı ve zorbalık kullandığını, kendi çıkarlarını bölgede güttüğünü açıkça görüyoruz. Buna göre bazıları Amerika'nın Arapların Suriye dönüşüne karşı olduğu görüşünde. Çünkü Washington'un Suriye halkına yönelik acımasız abluka, petrol ve ürünleri çalıp diğer ülkelere satma, bu ülkeyi bölmeye çalışma ve terörist grupların Suriye'ye nakledilmesine zemin hazırlama ve silah gönderip bölgede kargaşa ve huzursuzluk yaratma girişimlerini başarısızlıkla sonuçlanacağı düşünülmektedir.
Amerika'nın Suriye krizini ağırlaştırmadaki utanç verici rolü ise hep gözler önündedir. Suriye'ye güvenlik ve istikrarın geri getirilmesine yönelik tüm çabalar devam ettiği bir sırada Amerika kolay kolay Büyük Ortadoğu Projesi, İran, Türkiye, Suriye ve Irak'a bölmek projesinden de vazgeçmek istemiyor. En azından gelecek için bölgedeki varlığına devam ettirmek ve potansiyel fırsat için üstünü korumak istiyor. Araplar ve tüm dünya ülkeleri çok iyi biliyorlar ki Amerika'nın suçları sadece Suriyeli sınırlı değil. Bu nedenle Amerikan hükümeti Suriye'de suçlarının ortaya çıkmasından korkuyor. Amerika, Japonya, Vietnam, Latin Amerika, Filistin, Irak, Yemen ve Afganistan'da milyonlarca insanın öldürülmesine doğrudan karıştı ve bu müdahalelerin milyonlarca insanın ölümüne yol açtığı unutulmayan bir gerçektir. 20 milyon yerli Amerikalı'yı öldürme ve büyük yerli Amerikalı katliamlar da bu sayılara eklenmeli. Amerika'nın korku ve endişesi Arap ülkelerinden özellikle Washington'un bölge için planından uzaklaşması ve İsrail'in varlığını yok etme yönünde adım atmaları olarak değerlendirilen Suriye'de meydana gelen son ölümcül depremin Suriye'ye yönelik Amerikan-İsrail planını terk etmenin bir yolu olarak kullanacaktır. Sonuçta Amerika, Suriye bütünlüğünü hedef alarak sadece İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyi amaçlıyor. Bu plan sadece Suriye ile sınırlı değil, Siyonist rejimin çıkarları tüm Arap ülkelerinin parçalanmasına ve yok edilmesine bağlı. Bu yolda Amerika Arapları ve İslam ülkelerini birbirinden ayırmak ve birbirinin düşmanı yapmak istiyor. Bu da net olarak Amerika'nın bölgedeki projesinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Nijerya'daki iktidar partisinin zaferi ve geleceğe dönük tahminlerle ilgili. Nijerya Seçimleri Genel Merkezi Bilgilendirme Dairesi'ne göre tüm Terakkiyatçılar Kongresi adı ile bilinen iktidar partisi adayı Ahmed Bola Tinubu'nun Nijerya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy çoğunluğuyla kazandığını duyurdu. Nijerya'da 25 Şubat'ta yapılan genel seçimler bu ülke vatandaşlarının önemli katılımıyla gerçekleşti. Bu seçimde çeşitli adaylar çıksa da asıl rekabet Halkın Demokrat Partisi'nden Atiku Abubakar Karges Partisi'nden Peter Gregory Obi ve İktidar Partisi'nden Tüm Terakkiyatçılar Kongresi Partisi'nden Ahmet Bulatinobu arasında geçti. Nijerya Merkez Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre en çok oyu %36,6 oyla Ahmet Bulatinobu aldı. Atiku Abubakar oyların %29'unu, Peter Gregory Obi ise %25'ini aldı. Bu arada gençler başta olmak üzere çok sayıda Nijerya vatandaşı da Peter Obi'ye destek verdi. Bu aday seçime yeni bir Nijerya vaadiyle katılmıştı. Bu alanda siyasi bir uzman olan Luis Divas de şöyle diyor. Nijeryalılar ülkelerinin durumunu mevcut zorluklardan kurtaracak şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu değiştirmeye kararlıydı. Ancak Nijerya Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının açıklanmasındaki gecikme ve seçimin ertelenmesindeki bazı eğilimler bu seçimin adaylarının memnuniyetsizliklerini dile getirmelerine ve hatta seçim merkezini oyları manipüle etmekle suçlamalarına neden oldu. Ama şimdi Nijerya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının resmi olarak açıklanmasıyla birlikte yeni bir siyasi ve ekonomik hayatın başlaması beklenen Afrika'nın bu en büyük ülkesinde derin siyasi, güvenlik ve ekonomik krizlerle karşı karşıyadır. Çifthaneli enflasyon, zayıf ekonomik büyüme ve artan güvensizlik Nijerya'daki en ciddi sorunlar arasında yer alıyor.
Nijerya en büyük Afrika petrolü üreticilerinden biri olmasına rağmen akaryakıt ve nakit sıkıntısı benzin istasyonlarında ve bankaların önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden olmuştur. Sanayi fabrikaları da benzin ve nakit sıkıntısının giderilmemesi halinde üretimlerinin %25 oranında azalacağını açıkladı. Nijeryalı üst düzey makamı Buhari'nin de verdiği sözlere rağmen bu ülkedeki terör örgütlerinin özellikle Boko Haram terör örgütünün önüne geçilememiştir. Ayrıca bu ülkede terör saldırıları yayılmış ve bu saldırılarda çok sayıda Nijerya vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Bu durumda Nijerya'nın yeni cumhurbaşkanının 3 aylık bir geçiş döneminin ardından bu yıl Mayıs ayı sonunda Muhammadu Buhari'nin de yerini alması bekleniyor. Nijerya'nın en zenginlerinden biri olarak kabul edilen ve Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'ta valiliğini elinde bulunduran siyasetçilerden Ahmet Bulatinobu, güvenlik güçlerinin sayısını artırma, ham petrol üretimi 3'e katlama, dış borçlanmaları azaltma ve vatandaşların finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak sözü verdi. Nijeryalılar yeni başkanın Nijerya ekonomisini doğru yola döndürmesinin yanı sıra Nijerya'nın geniş bölgelerindeki aşırılık yanlılarının, ayrılıkçıların ve silahlı haydutların şiddetini etkisiz hale getirmesini bekliyorlar. Memleketinde siyasetin babası olarak anılan Bulatinobu şimdi Nijerya'nın yönetimini devralmaya hazırlanıyor. Bu ülkenin birçok vatandaşı Bulatinobu yönetimi altında daha güzel günleri bekliyor. Ancak Nijerya'nın bir sonraki başkanının önünde zorlu bir yol var gibi görünüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12 İsven 1401 Hicri Kameri, 10 Şaban 1444 ve miladi 3 Mart 2023 Cuma. 38 yıl önce bugün Hicri Şems'e 12 İsvan 1363'te Saddam ordusunun savaş cephelerinde defalarca yenilgi uğramasının ardından Saddam'ın bazı rejimi savaş denklemlerine kendi lehlerine değiştirmek için şehirlere bombalamaya, roket yağdırmaya ve petrol tankerlerine hedef almaya başladı. Kış mevsiminin gelmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin güney bölgedeki operasyonlarını gerçekleştirme ihtimalinin artmasıyla birlikte Irak'ın petrol tankerlerine, şehirlere ve sivil yerlere saldırabileceğine dair fısıltılar başladı ve Avan 1363'te Irak-İran'daki sivil yerlere saldıracağını resmen ilan etti. Bu saldırılar aynı zamanda İran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmayı ve bunun sonucunda savaşın kapsamını genişletmeyi amaçlıyordu ama aynı zamanda Irak'ın İslam Cumhuriyeti'nin işgal etmedeki askeri stratejisinin başarısızlığını gösteriyordu. Bu nedenle Irak'ın kimyasal gaz üretim altyapısı oluşturma amacı, yönünlü güçlerin büyük varlığını engellemek ve petrol tankerlerine yönelik saldırı İran'ı döviz gelirinden mahrum etmeye başlanmasıydı. Sivil alanlara yönelik saldırıların amacı, halk üzerindeki doğrudan psikolojik baskıyı, dolaylı olarak da yetkililer ve siyaset adamları üzerindeki baskıyı artırarak savaşın sona ermesine zemin hazırlamaktı. Şehirler savaşı sırasında sivil mekanlara çok büyük zararlar verildi. Çok sayıda sivil de şehit oldu. Yıl önce bugün Hicri Şems'e 12 İsvan 1370'te Kur'an hocası Bayan Koke Purrençber vefat etti. Bayan Koke Purrençber Hicri Şems'i 1282'de Şiraz'da dünyaya geldi ve 16 yaşından itibaren İslami ilimlerin üretim yöntemleri hakkında belgeler toplamaya başladı. Öğrenimini tamamladıktan sonra din eğitimi, öğretmenliği işine döndü ve okullarda ders verirken Kur'an'ın Pakistan versiyonunu Arapçalaştırıp düzeltti. Purrençber, Kur'an-ı Kerim'in üretim yöntemleri değiştirerek, bu ilahi kitabın sayfalarını güzelleştirerek, diğer yandan eğitici metinlerin düzenlenmesi ve sayfa düzenine ve kelimelerin kolay görsel olarak anlaşılmasını sağlayarak, küçük çocuklar ve din ilimlere yeni başlayanlar için Kur'an üretimini daha basit ve kolay hale getirmeye çalıştı. Purrençber, 27 yaşında kör oldu. Ancak Hazreti Zehra'yı rüyada görünce iyileşti ve hayatını Kur'an'a ve dini ilimlere adadı. Devlet ve ulusal merkezlerde 46 yıllık hizmetinin sonucu Kokeviye Eğitim Merkezi'nin kurulmasıdır. Hicri Şems'i 1338'den 1363'e kadar kendi kendine öğrenmenin mümkün olan en basit yöntemini kendi kendine öğrenme ve Kur'an-ı Kerim üretim yöntemi başlığı altında da 6 cilt halinde kendi eserini ortaya koydu. Yıl önce bugün 3 Mart 2002'de radikal Hindulara Müslümanları Hindistan'ın Gujarat kentindeki katliamı vuku buldu. Hindistan hükümeti kurbanların sayısını 790 kişi olarak ilan etti ancak diğer kaynaklar bu sayının 2000'den fazla olduğunu ilan ettiler. Gujarat'ta özellikle Ahmedabad şehrinde Müslümanların katledilmesinin bahanesi, daha sonra Müslümanların bu olayda hiçbir rolü olmadığı ortaya çıkan Hindu hacıların tereninde çıkan yangından söz edildi. Gujarat eyaletinde yaşanan olayda devlet yetkilileri ve polis güçlenince Müslümanların öldürülmesini engellemeye çalışmadığı gibi aşırılık yanlısı Hinduların yanında yer aldı. 2014 yılında Hindistan'ın eski başbakanı Hindu milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nden Narendra Modi o zamanlar Gujarat eyaletinin başbakanıydı. Hindistan mahkemesi kendisini Müslüman katliamına karışmaktan beraat ettirse de yardımcısı 97 Müslümanı öldürmek suçundan 28 yıl 30 devlet görevlisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Kulis, Kılıçdaroğlu ismi öne çıkıyor. Aday 10 Mart'ta açıklanabilir.
Cumhuriyet.
AKP'nin arka bahçesi Kızılay.
Yurt.
İyi Parti'den depremzede seçmen kütüğü oluşturması için önemli çağrı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Dede, 1 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Kızılay'ı fabrika ayarlarına çevirmeliyiz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye tarihinde görülmemiş büyük bir deprem felaketi yaşıyoruz. Can kaybı 44 bini geçmiş durumda. Depremin vurduğu 11 şehirde adeta taş taş üstünde kalmadı. Hala depremler oluyor. Malatya'da meydana gelen depremde de yine bir vatandaşımızı yitirdik. Afetin yaşattığı büyük acı bir kenara, böyle zamanlarda gösterilmesi gereken dayanışma sınavını milletimiz takdir edilecek bir şekilde başarıyla verirken, iktidar ise deprem felaketinin ilk gününden itibaren bu sınavı kaybetmiş durumda diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
21 yıldır ortaya konulan icraatlarla halının altına süpürülen tüm çözümsüz bırakılmış ve yeni üretilmiş problemler deprem felaketinden sonra hep birlikte gün yüzüne fışkırdı. Kızılay'ın elindeki çadırları ücret karşılığı satması da bunlardan yalnızca biri. Mesele Yardım Derneği Ahbap ve Türkiye Eczacılar Birliği'nin afetin ilk günlerinde fiyatın yüksekliğini mecburen göz ardı ederek çadır satın alması değildir. Mesele kara kışın ortasında deprem bölgesinde çadır çadır diye feryat eden on binlerce depremzede varken Kızılay ya da ona bağlı bir şirketin elindeki çadırları satışa konu etmesi ve sonra da haylice yüksek bir fiyata satmasıdır. Kızılay ilk günkü amacına göre çalışıyor olsaydı emin olun bugün böyle yanlış işlere imza atılmamış olurdu. Dolayısıyla da bu tartışmayı yapıyor olmazdık. Ancak gelin görün ki Kızılay kendi adını koyan Atatürk'ün hedefinden çok uzaklara savrulmuş durumda. Oysa Kızılay'ın internet sitesinde tarihçe bölümünde ve alan görev tanımı aynen şöyledir. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip özel hukuk hükümlerine tabi, kar amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Ancak son yaşananlara bakınca Kızılay'ın görev tanımında yer verilen kar amacı gütmemek gibi pek çok görevin artık tarih olduğunu anlıyoruz. Kuruluş ilkelerinden uzaklaşınca yardım için kurulan bir devlet kurumunun ne hallere düşürüldüğünü hep birlikte görüyoruz. Artık Kızılay yardıma muhtaç haldedir. Milletimiz Kızılay'ın elinden tutup bu kurumu fabrika ayarlarına çevirmesi gerekmektedir. Peki bu nasıl mümkün olacak? Bu dediğimiz ancak milletimizin ilk seçimde ortaya koyacağı tercihiyle ülkemizi 20 yıldır yöneten siyasi anlayışa artık dur demesi, Kızılay başta olmak üzere rayından çıkmış tüm devlet kurumlarını yeniden olmaları gereken kulvara döndürecek köklü değişimin önünü açmasıyla mümkün olacaktır.
Thank you.
İhsan Çaralan, 1 Mart tarihli Evrensel Gazetesi'nde Kızılay'da Pandora'nın kutusu açılırken statlardan hükümet istifa haykırışı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Büyük deprem bir yandan iktidarın depreme hazırlık konusunda hiçbir hazırlığının olmadığını gösterdiği gibi, depreme hazırlıkla görevli kurumlardaki çürümenin nerelere vardığını göstermeye de devam ediyor. Ancak depremin üstünden 3 haftadan fazla zaman geçmiş olmasına karşın barınmadan hijyene, içme suyundan sağlık sorunlarına yetersizlik devam ederken, kimliği belirsiz biçimde defnedilen pek çok kişinin varlığı ve ailesi belirlenememiş, kimsesiz çocukların akıbetlerine dair endişeler de devam ediyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ama öte yandan yandaş medya ve iktidar sözcüleri her şeyin normal olduğunu, enkaz kaldırılmasının hemen arkasından temel atmalara başlanacağını müjde olarak sunuyor. Oysa bilim insanları ve mühendisler zemin etüdü başta olmak üzere gerekli ön hazırlıklar yapılmadan temel atarak inşaata başlamanın son derece yanlış olacağını belirtiyorlar. Ne var ki iktidar sözcülerinden bu uyarıların umursadıklarına dair bir işaret yok. Tıpkı enkazın kaldırılması sırasında ortaya çıkan toz ve asbest gibi kanser ve kronik hastalıklara yol açabilecek etkenlerin yayılmasını azaltıcı önlemlerin alınması gerektiğine dair yapılan uyarıların umursanmaması gibi. Son günlerde dikkat çekici bir şey de depremde hayatını kaybeden kişi sayısının açıklanmasında ayak sürmeye dönüşen tutumun giderek pandemide olduğu gibi ölüm sayısının açıklanmasına tümüyle son verileceği biçimindeki endişeli haklı çıkaracak işaretlerin çoğalmasıdır. Elbette ki deprem bölgesinde pek çok sorun var ama mikrofon uzatılıp en önemli talebiniz ne denilse verilen yanıt açık ara aynıdır, çadır. Ancak pazar gününden beri ülke Kızılay'ın çadır skandalıyla çalkalanıyor. Çünkü elindeki tüm çadırları daha ilk gün deprem bölgesine göndermesi gereken Kızılay'ın depremin 3. günü elindeki çadırları Ahbap Derneği'ne sattığı ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinden Murat Ağırel, pazar günkü Cumhuriyet'teki köşesinde bu skandalı yazdı. Kızılay elindeki çadırlardan 2050'sini 46 milyon TL karşılığında satmış. Üstelik ortaya çıktı ki sadece Ahbap'a da satmamış. Türk Eczacıları Birliği'ne deprem bölgesinde kurmak istediği eczaneler için gerekli büyük boy 5 çadırın her birini 140 bin TL'ye satmış. Kızılay Başkanı Kerem Kınık bu satışı kabul etmekle kalmadı, rutin bir işlem. Yaptığımız her işlem ahlaki, akılcı, yasal ve doğru. Aksini iddia edenler kötü niyetlidir diyerek savundu. Sadece bu kadar da değil, Kızılay Ahbap'a kuru fasulye ve barbunya konserveleri de satmış. Bunu Haluk Levent doğruladı. Olup bitene bakılırsa deprem Kızılay'ı öyle salladı ki Kızılay'ın Pandora kutusu açıldı ve içindeki tüm zifosunun ortalığa saçılacağı günlere geldik.
Tahran Radyosu.
Burak Kıllıoğlu 1 Mart tarihli Milli Gazete'de "Acelecilik değil, akılcılık" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Siyasi iktidarı eleştirmek ve onun da halka hesap verebilir olması demokrasinin bir numaralı kuralı değil mi? Ki siyasi iktidarın istifaya davet edilmesi de birçok demokraside rastlanan bir durumdur. Bunu söyleyenler neden devlete karşı olsun? Siyasi iktidar yani hükümet devlet demek değildir. Böylesi bir özdeşlik ancak parti devleti yani tek parti rejimlerinde olabilir. İktidarı eleştirenlere devlete düşman diyenler yoksa Türkiye'de parti devleti olgusunun geçerli olduğunu mu söylüyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Halbuki bugünkü iktidar sahipleri ve onların medyası da 99 depreminden sonra devlet enkaz altında kaldıdan tutun katillere kadar pek çok sert eleştirilerde bulunmuşlar. Halkın kendi başına bırakıldığını söylemiş veya yazmışlardı. Bugün de benzer manzaralar yaşanırken aynı şeyleri söyleyenlerin neredeyse devlet düşmanı ilan edilmesi, azarlara, hakaretlere maruz kalması normal mi yani? Başkasına yapılınca iyi ama kendine yapılınca kötü mü oluyor? Mart ayında inşaatların başlayacağı söyleniyor ki birçok uzman artçı depremler hala fazla miktarda olurken, yani deprem hareketliliği fazlayken temel atılmaması gerektiğini söyleyip bunu mahsurlarından bahsediyor. Buna rağmen seçim öncesi apar topar bir temel atma işine girişilecek mi? Aynı şekilde yıkılan şehirlerin nerede planlanacağı ve kurulacağı meselesi var. Sadece bir toplu konutu uygulaması yapılmayacak. Tepeden tırnağa tüm yönleriyle yeni baştan şehirler oluşturulacak. Bu çok önemli husus. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın apar topar hazırladığı 3-4 örnek üzerinden mi yapılacak? Bunun için toplumun her kesiminden, farklı disiplinlerden, komisyonların kurulması, çalışmalarla ilgili toplumun da görüşün alınması ve bilgilendirilmesi gerekmez mi? Bir de deprem sonrasında yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlar söz konusu. Mesela fahiş ev kiraları, Türkiye'de zaten bir barınma sorunu yaşanırken bir de deprem mağduru insanların talepleri eklenince ve fırsatçılar devreye girince fahişten de fahiş seviyelere ulaşan ev kiraları da toplumsal bir sorun teşkil ediyor. Devlet erkinin bu meselelerde sorumluluk alıp çözüm üretmesi gerekiyor. Son olarak da şunu sorgulamanın tam zamanı değil mi? Apartmanda yaşamaya mecbur muyuz? Başka alternatif betona da olamaz mı? Başka bir malzeme, başka bir yapı formu tam da bu zamanda gündeme gelebilir. Bu konuda tartışmalar elzemdir. Ömrü kısıtlı, geri dönüştürmesi mümkün olmayan beton ve dolayısıyla apartman takıntısından vazgeçmemiz gerekiyor belki.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Hatırlanacağı üzere geçen programda Münafıkun suresini başladık. Bugünkü sohbetimizde bu surenin 7 ila 11. ayetlerinin meali ve sade yorumlarını sizlere aktaracağız. Sohbetimize Münafıkun suresinin 7 ve 8. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. هُمُ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, hay. Allah, Allah, Allah, hay. Abidun yahminu fi cembeyi إشراق اليقين عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين بينه آي وذكر وصلى لوح الجبين.
Geçen sohbetimizde münafıkların davranış ve sözleri açısından bazı özelliklerine değindik. Bu ayetler onların diğer bazı özelliklerini işaretle şöyle diyor. Münafıklar sadece kendileri Resulullah'ın hedeflerine yardım etmemekle kalmıyor, üstelik diğerlerinin de Resulullah'ın etrafından dağılmaları için çeşitli bahanelerle Resulullah'a her türlü yardımda bulunmasını engelliyorlar. Mekke'den Medine'ye hicret edenler, barınak, yemek ve giyim açısından çok zor durumdaydılar. Bu yüzden Medine Müslümanların her biri bir şekilde onlara yardım ediyordu. Fakat Medine münafıkları kendilerini mühacirlerden daha üstün gördükleri ve onların kendi kentlerine geri dönmeleri için Medine'deki diğer Müslümanlara onlara yardım etmemelerini söylüyorlardı. Münafıklar mal ve servetin izzet ve iktidarın belirtisi, yoksulluk ve fakir olmanın ise zillet ve alçaklık sebebi biliyorlardı. Halbuki mal ve servet Allah'ın zenginlerin elindeki emanetidir. Böylece acaba onların muhtaçlara ve çaresizlere yardım edip etmedikleri ise belli olurdu. Aslında insanların gerçek izzet ve iktidarları ise onların Allah'a imanları ve O'nun emirlerine bağlı kalıp kalmamalarına bağlıdır. Zenginlik veya yoksulluk değil. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Maddi darboğazlar ve ekonomik sıkıntılar, Müslümanların dini rehberin etrafından dağılmasına sebep olmamalı. Zira bu konu dış düşmanlar ve iç münafıkların isteğidir. Her şeyi güç ve servet ve maddi imkanlar ekseninde görenler, maddiyat dışında ve yüce konuları anlamaktan acizler. Kendini aziz ve diğerlerini zelil gören kimsenin vücudunda nifak damarları sızmıştır. Eğer müminler kendi imanlarında güçlü ve azimli olurlarsa, Allah tarafından onların izzet ve yüceliği garanti edilmiştir.
Ya İlahi,
Ya İlahi, İn akun ahtatu, ev cevaztu kadri, fa'afu an zembi, vagfirli. للهدى والحق صدري يا إلهي يا إلهي.
Şimdi Münafıkun suresinin 9 ila 11. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Bu ayetler insanlarda nifakın köklerini işaretle şöyle buyuruyor. Eş ve çocuklara gönül bağlamak bir yandan ve mal ve servete aşırı bağlı olmak, Allah'tan gafil olmaya ve onun emirlerini unutmaya sebep oluyor. Öyle ki insan görünüşte mümin görünebilir fakat içten küfür ve şirke batmıştır. Bu yüzden Yüce Allah müminlere dünyaya bağlılık tuzağına düşmemeye dikkat etmelerini buyuruyor ki hak yolundan sapmasınlar ve dünya ve ahirette hüsrana düşmesinler. Hiçbir şey ve hiç kimse insanın Allah ve peygamberinin emirlerine itaat etmemesine sebep olmamalı. Hatta eş ve çocuklar veya makam ve güç ve servete ulaşma isteği. Öyleyse şeytani tuzaktan kurtuluş yolu nedir? Allah kurtuluş yolunu hayattayken mal ve servetten infakta bulunmakta, böylece ölümden sonra hasrete düşmeyip sadaka vermek ve iyilikte bulunmak için dünyaya geri dönme arzusunda görüyor. Zira bu arzu gerçekleşemez ve ölüm zamanı da asla gecikmez. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Mümin insan Allah'ı her şey ve herkesten üstün ve yüce bilir ve gerekirse her şeyinden Allah yolunda vazgeçer, ister mal ve servet veya eş ve çocuklar. Tüm ziyanların kaynağı olan insanın tüm hüsranları Allah'ı unutmak ve onu anmaktan gaflete düşmektir. Müminleri diğerlerine yardım etmekten alıkoyan münafıklara karşı Allah müminleri infak ve sadaka vermeye tavsiye ediyor. Böylece nifakın başlıca kaynağı olan dünya aşkını müminlerin kalbinden siliyor. Değerli dinleyiciler, gelecek sohbetimizde hep birlikte Tegavun suresinin meal ve yorumuna başlayacağız. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca yayınlarımızı da parstoday.ir adresinden takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli seri sohbetimizin 52. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde zuhur işaretleri ve emarelerine değinmeye devam edeceğiz.
Vaat edilen kurtarıcı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun eşiğinde alametler de zahir olur ve bunlardan 5 tanesi kesin olarak gerçekleşeceği belirtilir. Bu olaylar o büyük insanın yükselişinin ve zahir olmasının başlangıcı olarak kabul edilir. Son bölümde Hazreti Mehdi'nin zuhurunun müjdesi verilir ve gaybeti de son bulur. Tüm dünya onu tanır. Dikkat çekicidir ki bir takım rivayetlere göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın büyük atası İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı ve şehadeti gününde zahir olacağı, ilahi nidaların yaklaşık 3 ay sonrasında 10 Muharrem'de olacağı belirtilmiştir. İmam Zaman Aleyhisselam'ın vefatına dair kesin olan diğer 4 alameti onun kıyamı ile doğrudan bağlantılıdır ve birbirini etkiler. Bu alametler ve genel olarak o imamın zuhurundan önceki ve sırasındaki birçok olay, Batı Asya'nın Suriye, Ürdün, Lübnan, işgal altındaki Filistin, Irak, Suudi Arabistan, İran ve Yemen gibi bölgelerinde meydana gelmektedir. Bilhassa kaotik ve düzensiz bir duruma sahip olacak Suriye'de zuhurun alametleri olan kesin ve belirsiz bazı olaylar bu ülkeyi yıkıma sürükleyecektir. Rivayetlerde geçen Suriye'de yaşanan bir takım olaylar şu şekilde sıralanabilir. 100.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği büyük bir deprem, iç savaşlar, kuzeybatı Suriye'deki Kürtlerin ayrılıkçılığı, Türklerin onlara yönelik saldırısı, batılı hükümet güçlerinin Filistin'e girişi, batı dünyasında da savaş ve çatışmanın var olması ve Şam yakınlarındaki Cabiye adlı bölgede meydana gelen ve bu şehirdeki Emevi Camii'nin bir bölümünün yıkılmasına neden olan bir başka deprem.
Tahran Radyosu.
İşte böyle bir durumda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kesin zuhur emarelerinden biri gerçekleşir ve Süfyani isimli sultacı ve taş kalpli biri Suriye'nin güneyinde isyan eder. Bu isyanın ve ayaklanmanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru sırasında gerçekleşecek en önemli ve etkili olaylardan biri olduğu söylenebilir. Bu olayın zuhurun diğer vakaları ile de önemli bir bağı bulunmaktadır.
İmam Sadık aleyhisselam, Süfyan'ın isyanını zuhur etmeden önceki kesin alametlerden biri olarak adlandırır ve şöyle buyurur. Süfyan'ın isyanı Recep ayındadır. Diğer iki askeri komutan Suriye'yi ele geçirmek için birlikleriyle savaşa girecek ve Suriye'yi ele geçirmeye çalışacaktır. Sonunda birçok savaş ve kan döküldükten sonra Süfyan onları yenmeyi ve Şam topraklarını ele geçirmeyi başaracak. Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin'in bir bölümünü de ele geçirecektir. Daha sonra ülkeyi genişletip diğer toprakları işgal etmek isteyecek ve Arabistan'da Medine ve Mekke'ye bir ordu göndererek orayı da Irak'ı da işgal etmek için harekete geçecektir. Ancak ordusu bu ülkenin Suriye sınırındaki Karkısya denen bölgede devasa bir orduyla karşı karşıya kalacak ve iki ordu arasındaki korkunç savaşta on binlerce insan ölecektir. Elbette bu savaş Süfyani askerlerinin Irak'a doğru ilerlemesini engellemeyecek. Komutanlarının emriyle Irak'ın çeşitli şehirlerinde pek çok suç ve trajedi işleyecekler ki hadislere göre Irak'ın kuzeyindeki Musul'un ardından Bağdat'ın işgali sırasında on binlerce masum insan öldürülmüş olacak, insanların malları yağmalanacak.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات إذن عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه.
Savaş kışkırtıcılığının ve kötülüklerinin devamında Süfyani birlikler dini şehir olan Kufe'ye girecek ve Ehl-i Beyt hayranları, Şiileri ve peygamberin soyundan gelenleri, sevgi besleyenleri öldürecek. Çocuk, kadın, erkek demeden herkesi katliam edecek ve şirretin doruğunu insanlara yaşatacaktır. İmam Ali Aleyhisselam bu cinayetler hakkında şöyle buyurmaktadır. Süfyani 70 bin kişiyle Irak, Kufe ve Basra'ya hareket eder. O topraklarda dolaşır, alimleri öldürür, Kur'an-ı Kerimleri yakar, camileri yıkar, haramı helal kılar, çarşıda çalgı çalınmasını, halka açık yerde içki içilmesini emreder, fuhuş yaptırır, fuhuşu serbest bırakır ve Allah'ın farz kıldığı her şeyi yok sayar. Zulüme güç kazandırır, ona bir şeyler ekler, çocukların toplanmasını emreder ve onları kızgın yağ atar. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan Seyyid Horasani lakaplı dindar ve asil bir zat, İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan'dan siyah bayrakla ayağa kalkar ve yiğit ashabıyla birlikte Irak'a gider. Süfyan'ın ordusuyla çarpışmak için hazır olur. Aynı zamanda Yemen'den gelen bir başka ordu, peygamberin Ehl-i Beyt'inin soyundan Yemani adlı faziletli ve basiretli bir kişinin komutasında Süfyan'ın işlediği cinayetler ile savaşmak için Irak'a gider. Bu iki ordu birleşerek Süfyani ile yaptıkları savaşta bu asi ve katı taş yürekli zümreyi bozguna uğratarak bu bölge halkını onun şerrinden kurtarır. Yemani ve Seyyid Horasani hadislerde çokça zikredilmiş. Elbette Yemani'nin kıyamı kesin alametlerden, Seyyid Horasani'nin kıyamı ise kesin olmayan alametlerden biridir. Elbette Süfyani'nin küstah ve savaşçı maceracılığı Irak'taki başarısızlığıyla bitmez, Medine ve Mekke'ye yaptığı önemli seferlerde Hazreti Sahibel Zaman'ın zuhuruyla doğrudan alakalı olan olaylara yol açar.
Allahümme ve sorra nebiyye Muhammeden sallallahu aleyhi ve aleyhi ve rü'yetihi ve men tebe'ahu ala da'veti وارحم استكانتنا بعد اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
Hazreti Bakiyetullah'ın düşmanları zulüm ve tacizle nice insanları yoksulluğa, fesada ve dinsizliğe sürükleyen, nice masumları katleden zalimler ve suçlulardır. Bu yüzden dualarımızda Allah-u Teala'dan onlar için şiddetli azap diliyoruz. Allah, zalimlerin yüreklerine korku sal. Onları Mehdi'den uzak tut. Adımlarını sabır. Onları güçsüz kıl. Onları aniden ve kapsayıcı bir şekilde şiddetli bir azaba at. Onları rezil rüsva et. Lanetle cehennemin dibine taşı. Onları en ağır azaplarında cezalandır. Ateşte yaşatır. Ölenlerin yeni mezarlarını ateşle doldurur. Ateşin alevlerini güçlendirir. Çünkü bunlar yollarını sattılar. Şehvetlerine uydular. Kulluktan sakındılar. Şehirleri yok ettiler. Yıktılar, yaktılar.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.partide.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar." Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talib vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar ve o hazretin düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o hazretin yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o hazrete destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i yaptığı açıklamada düşmanın İslami İran ilerlemesini durdurma girişiminin başarısız olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Said İrevani, Siyonist yetkililerin son eylemlerini uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu belirtti. İran Silahlı Kuvvetleri bölgede ve dünyada yüksek caydırıcılık gücüne sahip olduğu belirtildi. İran Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabolina'nın İran'ı ziyaret edeceğini belirtti. İran ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerdeki son gelişmeleri gözden geçirdiler. Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi Temas Grubu liderleri bir araya geldi. Haber kaynakları Amerikan Maslahat Güzarı'nın İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ortak sınırında incelemelerde bulunduğunu duyurdu. İslam İnkılabı karşıtı Kürt grupların aracısı İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na bağlı istihbarat güçlerinin çalışmaları ile tutuklandı. İran Meclis Heyeti Halep Valisi ile bir araya geldi. İran 15. Yardım Uçağı Suriye'deki depremzedelere gönderildi. Türk Kızılay Başkanı İran Kızılay'ın bu ülkedeki depremzedelere yaptığı yardımları takdirle karşıladı.
Türk kaynakları bir anketin sonuçlarına dayanarak Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye'de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşık seçimlerde oylarında önemli bir düşüş olduğunu bildirdi. Tekirdağ Balıkesir Bandırma seferini yapan feribotta çıkan yangın nedeniyle 30 yolcu dumandan etkilendi ve İran Pers'in haberine göre Siyonist rejim askerleri ve Filistinli gençler arasında yaşanan çatışma sonucu en az 3 kişi Siyonistlerin koşunlarıyla yaralandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.